akşamlar değerli Adok izleyenleri. Yine bugün bir ayrı zaman ve yaratılış deliri programımızda sizlerle birlikteyiz. Bugün değerli kardeşlerimle birlikte kıyametten bahsedeceğiz, kıyamet gününden. Bu kesin gerçekleşecek olan bir gün. Çünkü kainatın bir başı var hepimizin bildiği gibi. Her şeyi Allah yoktan yarattı. Gerçi inkar edenler kainatın bir başlangıcı olduğunu inkar ettiler yüzyıllar boyunca. Ve kutsal kitaplarda, daha önceki kitaplarda belirtmesine rağmen, Kur'an'da belirtilmesine rağmen yüzyıllar boyu, ta ki 1989 senesinde evrenin yoktan yaratıldığı, bir başlangıcı olduğu kanıtlanana kadar. Bu kanıtlandıktan sonra artık Allah'ın varlığının delili diye tüm dünya basınında, bu televizyonlarında net bir şekilde anlatıldı. Allah her şeyi yoktan yarattı. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize zaten bunu bildiriyordu ve şöyle diyordu kovulmuş şeytanlar sınırım. Biz diyor her şeyi yoktan yarattık. Gerçekten de bilimsel deliller bunu kanıtladı. Şimdi bir de evrenin şu anda bilim adamlarının araştırmaları, yani Kur'an'dan bağımsız olarak araştırmalarının sonucunda buldukları bir şey var. Evren belli bir yere, Big Crunch diye bir teori, Big Bang teorisinin karşılığında belli bir yere kadar evren genişleyecek, sonra birden içine çökecek diye bir teori ortaya koydular bilimsel delillerin eşliğinde. Yüce Rabbimiz bu ayetle ilgili ne bildiriyor? Kovulmuş şeytanım şöyle bildiriyor. Biz diyor göğü kitabın sayfeleri gibi tekrar katlayacağımız gün yine onu eski haline çeviririz diyor. Gerçekten de tam Big Crunch teorisinin, bilim adamlarının bulduğu teoriyle Kur'an-ı Kerim'de evrenin belli bir anda içine çökeceği, her şeyin yok olacağını net bir şekilde burada görmüş oluyoruz. Şimdi bu kıyametin nasıl olacağı ve ne zaman olacağı konularında Kur'an-ı Kerim'de bize gösterilen deliller eşliğinde Allah'ın gösterdiği şeylerle tekrar hep beraber inceleyeceğiz inşallah. Kimle başlamak isteriz? Bülent senle başlayalım.
Tabii yani insan şimdi Allah dünyaya bizi imtihan olarak getirmiş ve dünyada hepimizi deniyor nasıl davranacağımızı. Aslında birbirimize şahit kılıyor. Hem kendimize hem de diğer tüm insanlara birbirini şahit kılıyor. Dünyada nasıl davranacak? Ve Allah bizim dünyada nasıl bir hayat sürmemiz gerektiğini de indirmiş olduğu kitaplarda ve elçileri vasıtasıyla bizlere bildirmiş. Öncelikle bizim asıl amacımız Allah'ı razı etmek olması gerekiyor. Bahsetmiş olduğum o uçsuz bucaksız evreni, değil mi? Evren üzerine o gök cisimlerini, her birinin belli bir yörüngede hareket etmesini sağlayan Yüce Rabbimiz Allah. Hiç yokluktan var etmiş. Ve daha sonra dünyamızı var ediyor Allah. Dünyamız üzerinde de sayısız nimetlerle donatılmış bir dünyayla karşı karşıya kalıyoruz. Ve birçok denizde canlılar var, karada canlılar var, gökte uçan kuşlar var. Ve ağaçlar, bitkiler, böcekler birçok canlı yaratmış. Ve bunları belli bir süreye kadar var ettiğini Allah belirtiyor. Ve bu süre dolduğunda Allah'ın bize Kur'an'da belirtmiş olduğu kıyamet saati geliyor. Kıyamet saatinden sonra dünya hayatımız, tüm canlıların hayatı sona ermiş oluyor ve sonsuz hayat cennet ve cehennem başlamış oluyor. Şimdi insanların eğer Allah'a iman etmiyorlarsa, Allah'ın bildirmiş olduğu şekilde yaşamıyorlarsa dünyada, büyük bir hırsla dünyaya bağlandıklarını görüyoruz birçok insanın. Ne yapıyorlar dünyada? Mal yığıp biriktirme, evlat sahibi olma, soylarını sürdürme, övünme tutkusu içinde olma, yani bir büyüklenme içinde hayatlarını sürdürüyorlar. Allah'tan ayrıymış gibi, bir varlıkmış gibi, bir güçmüş gibi sürdürüyorlar. Allah da imtihan gereği bize aslında dünyada yaratmış olduğu nimetleri çok çekici, süslü kıldığını belirtiyor. Şimdi bunlardan birisini okuyacağım. Âl-i İmrân suresi 114'te, pardon. Kadınlara, şeytan Allah'a sınırım, kadınlara oğullara kantar kantar yığılmış altına ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ikililere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Şimdi Allah bakın süslü ve çekici kılındı diyor. Demek ki bunları özel olarak Allah var etmiş, yaratmış. Kadınlar diyor, oğullar diyor, değil mi? Mallar, evet. Ekinler, hayvanlar. Yani dünyada sahip olduğumuz tüm nimetler aslında Allah tarafından insana süslü ve çekici kılınmış. Bunun karşılığında, bu nimetler karşısında insan nasıl davranacak? Bu nimetleri kendi kendine mi oluştu? Kendisi mi elde etti? Bu yani bir amaçla, dünyada bir hırsla bunların üzerine mi gidecek? Yoksa bunları Yüce Rabbimiz Allah var etti hepsini. Hiç yoktan var etti. Ve bana gösteriyor. Benim hizmetime bir nimet olarak sundu. Ben Allah'ı bunlarla, bunları gördüğümde Allah'ın varlığını görmem gerek. Allah'ın varlığını, yüceliğini yani anmam gerek sürekli ve Allah için yaşamam gerek. Allah'a şükretmem gerek demesi gerekirken kimi insan bunların süsüne ve çekicine aldatıp sadece amaç olarak dünyada bunları elde etmeye çalışıyor. Evet. İki insan grubu var Allah'ın bize belirttiği. Ayetin devamında bunlar dünya hayatının metaıdır. Yani Allah'ın bize dünyada verdiği geçici nimetler, süsler. Yani geçici olan. dünya nasıl geçiciyse, bir sonu varsa, sahip olan her şeyinde, Allah'ın yarattığı her nimetinde mutlaka bir sonu var. Evet. Yani insan öldüğü anda hepsi geride kalıyor. Yani ahirete götüreceği hiçbir şey yanında olmuyor. Yani o hırsını yaptığı, büyük bir hırsla üzerine gittiği nimetler dünyada kalmış oluyor. Bak, asıl varacak güzel yer Allah katında olandır diyor. Şimdi Allah dünya hayatının da geçici olduğunu yine başka bir ayette şöyle hatırlatıyor. Hadis suresi 20, şeytandan Allah'a sığınırım. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun. Eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme süresi ve konusu, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Kimler için? Allah'a iman etmeyenler için, inkar edenler ve dünyaya hırsla bağlananlar için böyle bir dünya hayatına oyun ve eğlence yaptıklarını, bir süs edindiklerini, bir övünme süresi olduğunu, mal ve çocuklarda bir artış söz konusu, yani çoğalma tutkusu olduğunu belirtiyor. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir diyor. Şimdi Allah'ın burada bize bahsetmiş olduğu bazı kavramlar var. Bunlar ne? Mallar, oğullar, çocuklar. Demek ki bakın, evlat tutkusu, evlat edinme tutkusu, soyunu devam ettirme tutkusu. Bu bir hırs haline gelebiliyor insanda demek ki. Evet. Gençlik hallerinden, yani gençlik yaşlarından itibaren hem ailesinden hem de çevresinden, arkadaş grubu veya işte akrabalarından sürekli bu telkinle yetişiyor insanlar. İşte okulunu okuyacaksın, güzel bir eğitimin olacak, üniversite bitecek, güzel bir işin olacak. Daha sonra güzel bir eş bulacaksın veya yakışıklı bir eş bulacaksın. Çok güzel çocuklarınız olacak, onlar harika bir şekilde eğitilecek. Yani çocuk evlat edinme tutkusu, onun hırsı ve aynı zamanda soyunun devam ettirme hırsı. Bu evlatlarıyla bakıyoruz bu insanlara, onlarla övünme tutkusu oluyor. Yani çocuğuyla diğer kişinin çocuğu arasında böyle bir rekabete giriyorlar. Yani benim çocuğum daha güzel, benim çocuğum daha yakışıklı, benim çocuğum daha bilgili. Değil mi? Daha ünlü, daha güzel okullarda okuyor. Hep dikkat ederiz gerçekten bu tip insanlar da bir araya geldiğinde çocuklarıyla bir övünme yarışına girerler, bir rekabete girerler. Aynı zamanda şundan dolayı da düşünüyorlar. Biz yaşlandığımızda bize bakacak birisi lazım. İnsanlarda bir korku vardır, gelecek korkusu. Yani tüm aslında dünyaya hırsla bağlanan insanlarda bu vardır. Çocukları ve mal yiyip biriktirmeyi aslında bu korkudan dolayı çok ön plana alırlar. Şimdi demek ki Allah'ın bize bahsetmiş olduğu oğullar, yani evlat tutkusu inkar edenlerde önemli bir tutku haline geliyor. Diğerine mal tutkusu, yani mal yığıp biriktirme. Dünya bir hırsla, gerçekten Allah bu yığıp biriktirenlerden çok bahsediyor. Onun kendisine büyük bir güç vereceğini, haşa ona Allah'tan başka bir güç, bir değer verirler. Mala, mülke, paraya veya işte sahip olduğu eve, arazilere, şirketine, o yüksek şirket binasına bir güç atfeder. Bu beni hayatta çok mutlu edecek ve gelecek hayatımda bana yardımcı olacak bunlar. Bu yığıp biriktirdiğim, kazandığım mal. Ve bunu tabii kendisinin yaptığını düşünür. Kendisine, kendi aklına verir. Benim bir bilgim dolayısıyla diyor.
Karun gibi.
Karun gibi. Evet. Şimdi böyle bir durum var. Yani eğer insan Allah'a iman etmiyorsa bununla karşı karşıya kalıyor. Allah'ın o bahsetmiş olduğu mallar ve çocuklarla, o tutkuyla karşı karşıya kalabiliyor. Hayatını böyle geçirebiliyor daha doğrusu. Ama Allah öyle bir günden bahsediyor ki dünyanın, yani o kişinin hayatının sona erdiği kıyamet saatinden bahsediyor. Kıyamet saatinde bu hırsla bağlandığı, tutkuyla bağlandığı hiçbir şeyin bir öneminin kalmadığı, öneminin olmayacağı, hepsini bir anda unutacağını, öyle bir an geleceğini Allah ayetlerinde yine belirtiyor, kıyamet alametlerinde. Bakın bunlardan birisini okuyacağım. Ya gerçekten o tutkuyla bağlandığı evladı, oğlu, onun için bir değeri olmuyor. Yani akrabaları, soyları, bağları hiçbir önemi kalmıyor. O malı, mülkü hepsini vermek istiyor o an geldiğinde. Yani kıyamet saatinin korkusuyla. Hatta değil mi, yani böyle hamile kadın çocuğunu düşürür diyor. Emzirmekte olan çocuğun bebeğini bırakır diyor. Yani o an herkesi terk ediyorlar. Tek başına bir kaçışma haline giriyor o korkudan, kıyamet saatinin korkusundan.
Herkesin kendine yetecek bir derdi var.
Çok zorlu bir gün. Evet. Ama tabii inkar edenler için çok zorlu bir gün oldu. Allah özellikle de belirtiyor. Meariç suresi 8 ve 14 arası Allah şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün. Peki böyle bir günle karşı karşıya kalıyor insanlar. Dağlar da etrafa uçuşmuş. Dağlar dağılıyor, parçalanıyor demek ki. Dümdüz bir arazi haline geliyor. Rengarenk gün gibi olacak. Böyle bir günde hiçbir yakın dost, bir yakın dostu sormaz. Normalde çok yakınım dediği, dostum dediği insanlar sürekli onları dünyadayken ön plana çıkardı. Onlarla irtibatta olduğu insanlar hiçbirini görmek istemeyecek. Hiç kimse birbirini sormayacak bile. şu Ahmet abi neredeydi, işte Mehmet hoca ne yapıyor, Ayşe Hanım şu, ne halinde, tamam mı, şu anda ne yapıyor, hiç aklına bile gelmeyecek. Sadece kendi derdine düşecek insanlar o an geldiğinde. Çünkü çok dehşetli bir gün, çok korkutucu bir gün zahiren baktığımızda.
Dağlar
uçuşacak. Parçalanıyor. Yani gök erimiş gibi, erimiş maden olduğunu düşün. Yani böyle dağların patladığı, alevlerin yayıldığı, lavların, öyle bir günden bahsediyor Allah.
Azametli bir görüntü.
Ve her yer böyle. Yani sadece belli bir nokta değil. Dünyanın her yeri böyle bu şekilde. Onlar birbirine gösterirler. Bir suçlu günahkar o günün azabına karşılık olmak üzere, bakın yani kıyamet saatinden, kıyamet gününden kurtulmak için oğullarını fidye olarak vermek ister. Kendi eşini ve kardeşini, değer verdiği her şey. Onu tutku, hırs haline getirdiği her şeyi o azaptan kurtulmak için vermek ister.
Ve burada da materyalist bir bakış açısı görüyoruz. Yine maddi bakış açısıyla maddi bir şey vermedik gayretine. Evet. Çocukları övündüğü şeylerle, malıyla, kendi ailesiyle onu verme gayretine. Halbuki Allah'ın öyle bir beklentisi hiçbir zaman olmuyor. Evet. Takva istiyor Allah inşallah. Evet, inşallah.
Kendi eşini ve kardeşini ve onu barındıran aşiretinde yeryüzüne bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Bunu istiyor gerçekten. Yani sahip olduğu her şey. Ne varsa hepsini vereyim de bundan kurtulayım. Evet. Allah öyle bir günün geleceğinden bahsediyor. Allah korusun. Diğer bir ayette onu gördüğünüz gün her emzikli kendi emzirdiğini unutup geçecek ve her gebe kendi yükünü düşürecektir. Korkudan demek ki böyle bir durum da fiziksel olarak da söz konusu olacak.
Kişi emzirdiği çocuğu bırakacak.
Bırakacak. Evet, ki kişi o gün kendi kardeşinden kaçar, annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün onlardan her birisinin kendine yetecek bir işi vardır. Kendi derdine düşüyor. Kendi işiyle uğraşıyor sadece. Kimseyi sorup etmiyor ve kimseyle ilgilenmiyor. Kimsenin de onunla ilgilenmesini de isteyemiyor. Çünkü böyle bir durumda söz konusu değil. Kaçışıyor sürekli.
Evet, maşallah.
Ben devam edeceğim.
Can, evet, sen devam edin mi?
Allah dünyadaki her şeyi bir ömür vererek yaratmış. Kıyamette dünyanın bir sonu. Yani dünyaya verilen ömür bitiyor. Bu ömrün sonunda da kıyamet kopuyor. Bu kıyamet anında sadece inkar edenler çok büyük bir dehşet anına kapılacaklar. Evet. Çünkü kıyamet gelmeden önce Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya gelecek ve İslamiyet dünyaya hakim olacak. İnşallah.
İnşallah.
İslamiyet dünyaya hakim olduktan sonra Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam vefat edecek. Onun vefatından sonra müminler, Allah'a iman edenler, Kur'an ahlakı ve cennet ahlakına sahip olan insanlar yavaş yavaş dünyadan göç edecekler. Ahirete gidecekler inşallah. Ve dünyada sadece inkar edenler kalacak. İnkar edenler de dünyanın sonunda, yani kıyamet gününde karşılaşacaklarında mesela bazı örnekler var. 10 nokta ya da 12 nokta şiddetindeki depremleri düşünün her an. Kıyamet gününde, kıyamet anında. Meteor yağmurlarını düşünün. Ve volkanik dağları, selleri ve heyelanları. O tarzı doğal afetleri her an olduğunu düşünün.
Tabii.
Bülent'in de söylediği ayeti okuyacaktım aslında.
Tekrar.
Yine bildirelim, belki de duymamış olanlar vardır. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün, dağlar da etrafına uçuşmuş rengarenk gün gibi olacak. Böyle bir günde hiçbir yakın dost, bir yakın dostunu sormaz. İnsanın dünya hayatında ailesi, dostu, patronu, yakın arkadaşı, dostu hep birbirlerine yardım, dayanışma içinde olduğu anlar vardır. Evet. Ama kıyamet gününde bunların hiçbirisinin olmayacağını söylüyor Allah. Onlar birbirlerine gösterilirler. Bir suçlu günahkar o gün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek ister. Biraz önce de anne bebeği örneğini vermişti. İnsanlar o kadar şuursuz hale gelecek ki hiçbirisi birbirini tanımayacak.
Evet.
Ve sarhoş gibi olacaklar. Ha, o korku anında bir sarhoşluk anı yaşıyor orada insanlar.
Korkudan değil mi?
Korkudan. Çünkü yapacakları hiçbir şey yok. Bir kurtuluş arıyorlar ama kurtuluş diye bir şey yok. O anı hepsi yaşayacak. Kendi ve eşini ve kardeşini. Ve onu barındıran aşiretini de yine vermek isteyecek. Yeryüzünde bulunanların tümünü verse de sonra bir kurtulsa. Hayır, hiçbiri kabul edilmez. Doğrusu o cehennem, cayır cayır yanmakta olan ateştir. Yani kıyamet gününde o insanların hepsinin yeri belli. Evet. Cehennem ateşinde yanacak. Başının derisi kavrulup soyar. O ateşin derinin kavrulup soyduğunu anlatıyor Allah burada. Yüz çevirip arkasını döneni çağırır durur diyor. Durmaksızın mal ve servet toplayıp bir yerde üst üste yığmakta olanı. Allah burada cimrilikten bahsediyor. Bu böyle insanların yine en dünyada da ahirette de en büyük şekilde azaplandırılacağını söylüyor. Ya, malını mülkünü Allah için feda etmediği için, sadece hiçbir şekilde kullanmadığı için bu malı mülkü, Allah onu çok büyük şekilde cezalandıracağını söylüyor bu ayetinde de. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Ya kıyamet günü azametli bir gün. İnkarcılar için çok korkutucu bir gün. Ama müminler için de tam tersi. Çünkü artık müminlerin müjdelenerek cennete alınacakları an artık ondan sonra başlamış oluyor inşallah. Şimdi Allah Bakara suresi 174. ayette şöyle buyuruyor şeytan Allah'a sınırım. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar, yani Kur'an'dan bir şeyi göz ardı edip saklayanlar ve onunla değeri az bir şeyi satın alanlar. Allah-u Alem ayette Mehdiyet'e dikkat çekiliyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Yani çok önemli bir hakikat Mehdiyet. Hemen hemen her ayette karşımıza çıkan ayrı zaman ve Mehdi gerçeği var. Ve ısrarla onu saklayan din alimlerinin olduğunu da biliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde 70 bin talisanlı sarıklı kişinin Deccaliyet'in tarafına geçeceğini ve Mehdiyet'in karşısında çaba harcayacağını bize bildiriyor. Ayette de buna dikkat çekiliyor olabilir. Yani bir şeyi, Kur'an'dan bir şeyi göz ardı edip saklıyorlar. Yani biliyorlar, anlıyorlar ama onu özellikle saklıyorlar. Ve onunla değeri az bir şeyi satın alanlar. Yani maddeyi, kendi isteklerini, maddi çıkarlarını isteyenler, onun için yaşayanlar. Onların yedikleri, karınlarında ateşten başkası değildir. Allah kıyamet günü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Ve onlar için acı bir azap vardır. Demek dünyada yani deccaliyet için çalışanlar kıyamet günüyle birlikte her ne kadar dini bir görüntüde de olsalar aslında cehennemin halkı olmuş oluyorlar. Evet. Onun için çok buna dikkat etmek gerekiyor inşallah. Başka bir ayette Allah Bakara suresi 85. ayette yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Yani Kur'an'da yani her ayetini kabul etmesi gerekiyor Müslüman olması için insanın. Bir ayetine bile muhalefet etse, ya bu ayeti ben yani çok katılamıyorum dese Allah korusun, haşa o uygun olmayan bir davranış oluyor ve bak Allah ayette diyor ki, bir bölümüne inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Allah her şeyi görüyor. Allah hiçbir şeyden gafil değildir. Niyetini de biliyor, yaptığın işi de biliyor. Ne niyetle sonucunda planlar yaptığını da biliyor Allah. Evet. Ve sonucunda eğer Kur'an'daki hakikati gizlemeye çalışıyorsa veya bilip de yapmıyorsa veya o ayeti kendisine ters buluyorsa haşa, o zaman Allah kıyamet gününe dikkat çekiyor. Kıyamet gününde bunların hepsinin hesabının görüleceğini Allah bize net bir şekilde söylüyor. Ki çok azametli bir gün. Ve kesin olacak bir gün. Her inanışta kıyametin kopacağı, hemen hemen her inanışta zaten herkes kıyametin kopacağını kabul ediyor. Zaten öleceğiz. Ama dünyanın da bir sonu var. Dolayısıyla sonsuzluk bu anlamda yok. Yani dünya hayatında yok. Bu büyük hakikate rağmen, değil mi? İnsanın gerçeği bilerek gizlemeye çalışması veya uymaması veya ona muhalif kendi aklından düşünce geliştirmesi hiç mantıklı ve olacak bir şey değil. Gitgide de yaklaşıyoruz kıyamet gününe. O halde dikkati tam açıp tamamen Mehdiyet'in tarafında hareket etmek gerekir. Evet. Deccaliyet'in tarafına geçersen Allah ayette sonunun ne olacağını açık bir şekilde söylüyor. O yüzden çok çok çok dikkatli ve akılcı hareket etmek lazım.
İnsanlar kıyamet ayetleriyle denk geldiğinde karşılaştığı zaman ya da haberlerde kıyametle ilgili haberler çıktığı zaman böyle ateş topları falan öyle şeyler gördükleri zaman irkiliyorlar, korkuyorlar ama yine umursamaz olarak tekrar hayatlarına devam ediyorlar. Evet, İnsan biraz merak etmeli yani kıyamet gününü. Biraz araştırmalı, Kur'an-ı Kerim'e bakmalı, ayetlerine bakmalı. Çünkü bir sebep için geldin sen buraya. Ve senin sonunda ölüm. Doğduğun andan itibaren tek bildiğin gerçek var. O da öleceğini bilmek. Evet. İnsan öleceğini bildiği halde dünyaya hiç kopmayacakmış gibi bağlanıyor. Ya insan biraz da şuursuzlaşıyor. Çünkü toplumun bir etkisi var üzerinde. Evet. O etkiden dolayı biraz soğuyor dinden. Evet. Bağnazlıktan dolayı dinden soğuyor. Ama bu da bir şeydi, kaçış değildir. Tabii. O yüzden doğru hak yolu bulmak lazım. Sadece Kur'an-ı Kerim'i okuması gerekiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ahlakı kendisine edinmesi gerekiyor. Zaten içinde Allah korkusu ve Kur'an ahlakı olduğu zaman
Zaten cennet ahlakına sahip olmuş oluyor o insan. Evet. O insan da zaten kıyamet gününden kopmaz.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yani orada soğuduğu aslında gerçek din değil. Bağnazlıktan soğuyor.
Evet, bağnazlıktan soğuyor.
Gerçek dini bilse zaten inşallah Mehdiyet'in özelliği o. Gerçek dini öğrenip, gerçek Kur'an ahlakı dalga dalga Allah'ın dinine girecekler. Allah'ın vaadi var Kur'an'da. Evet. Bağnazlıktan herkes soğur.
Evet.
Her şeye nefretle bakıyorlar, kinle bakıyorlar. Yani pislik içinde bilimden, sanattan, estetikten uzak bir hayat. O ondan nefret ediyor, öbürü ondan nefret ediyor. Herkes kendini cennetlik, diğer herkesi cehennemlik olarak görüyor.
Kadınları da cehennemlik olarak. Tabii. Şeytan gözüyle bakıyorlar kadınlara da. Ya
böyle bir hayatın içerisinde kin ve nefret dolular. Bunlar herkes buz eder. Yani değil mi? Allah'ın çünkü Allah'ın dini insanın fıtratı ona göre. Değil mi? Allah dinini Allah'ın o fıtratına çevir diyor Allah. Ki seni onun üzere yaratmıştır. Yani insanın yaratıldığı fıtrat gerçek din. Kur'an'da Allah'ın belirttiği din. Bağnazlık insanın fıtratına aykırı. O tabi haklı olarak o zaman ondan nefret ediyor. Yani buz ediyor ondan.
Tabii inşallah.
Biz de öyle yani bağnazlığı Allah'ın yani emretmediği şeylerin yapılmasından tabii ki buz eder. Niye adam öldürüyorsun? Herkes birbirinin kafasını kesiyor. Niye yapıyorsun diyorsun? Allah'ın emri diyor. Allah öyle emreder mi? Allah dinde zorlama yoktur diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sen bir zorba baskı uygulayıcı değilsin diyor ayetlerde. Senin dinin sana, benim dinim bana diyor. Dileyen inkar etsin. Bak dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin diyor Allah.
Evet.
Yani inkar etmek birini öldürmek için bir sebep olur mu? Tam tersi. Allah dileyen de inkar eder diyor. Allah o kadar üzere yaratmış. Merhamet, sevgi, şefkat göstermek gerekiyor. Bilimi farz kılmış. Bilime karşılar. Gerçekten mesela Darwinizm büyük bir fitne dünya çapında. Ona karşı mücadele yapılması gerekiyor. Onu da hiç yapmıyorlar. İttihad-ı İslam'ı Allah farz kılmış. Hiç yanaşmıyorlar. Yani dili varmıyor. Çünkü İttihad-ı İslam'ı savunduğu zaman o zaman mutlaka Hazreti Mehdi'den bahsetmesi gerekecek değil mi? Onun bir lideri olması gerekiyor. Sırf ondan bahsetmemek için İttihad-ı İslam'ı savunamıyor.
Tabii.
Kıyamet alametleri gerçekleşmiş. Yani bizim kıyametten bahsetmemizin tabii çok önemli bir nedeni var. Çünkü kıyamete çok yakınız. Ne kadar yakınız? Hicri 1400'den itibaren Mehdiyet'in alametlerinin böyle tesbih taneleri gibi başlayacağını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Bunlar gerçekleşti. Yani evet. Neler? Mesela büyük savaşlar. İran-Irak savaşı gibi 80'de başlayan. Afganistan'ın işgali. Ondan sonra Azerbaycan'ın işgali. Suriye'de yaşananlar. Şu an yaşananlar. IŞİD. Bütün bayraklarına kadar, sakalına saçına kadar, kıyafetlerine kadar tanımlanıyor. Hangi bölgede faaliyet yapacakları anlatılıyor. Suriye'de olan olaylar yer ismi vererek bildiriliyor. Beni Esed ailesine kadar ulaşacaktır diyor fitne. Kim Beni Esed ailesi? Esad işte başta şu anda. Hafız Esad ve oğlu. Ciğer yiyicinin oğlu olarak tanımlanıyor hatta. Mağlup olacağını da bildiriyor Peygamberimiz. IŞİD'in nereye kadar gideceğini, ta İsrail'e kadar gideceğini bildiriyor. Muhtemelen Allahu Alem hocamız da söyledi hadislere dayanarak. Ürdün'e de şimdi girecekler belki. Değil mi? Ürdün de o bölgenin içerisinde. Evet. Hepsi gerçekleşiyor ve kıyametten bahsetmiyorlar. Çünkü kıyametten bahsetmek işte holdingler kurmuşlar, bir takım gelir kaynakları var. Hiç işlerine gelmiyor bazı kimselerin. Hatta örtbas etmeye çalışıyorlar. Diyor ki mesela kıyamet alametleri var diyor. Mehdi gelecek diyor ama ileride gelecek diyor. Onların hiçbiri gerçekleşmedi diyor. Peki şöyle söyleyin. Deyin ki mesela şöyle bir hadis var. Çift uçlu kuyruklu yıldız çıkacak diye bir kıyamet alameti var. Veya Afganistan işgal edilecek veya İran-Irak savaşı olacak veya Kabe'de kan akıtılacak diye hadisler var. Değil mi? Bin yıllık el yazması hadis kitaplarında var. İmam Suyuti'den tutun, Berzenci'den inşallah değil mi? Çok çeşitli kaynaklarda dört mezhepte kabul ediyor. Kütüb-i Sitre'de de var Mehdiyet. Bu hadisler var ama çift uçlu kuyruklu yıldız gerçekleşmedi, çıkmadı. Diyemiyor çünkü Lulin kuyruklu yıldız çift uçlu çıktı. NASA resmi çekti bütün dünyada haber oldu. Yani diyemiyor. İran-Irak savaşı olmadı. Diyemiyor. Veya Kabe'de kan akıtılacak diyor. Kabe'de bugüne kadar kan akıtılmadı diyebilir mi? Diyemez. Çünkü 1979 yılında 21 Kasım 1979 1 Muharrem 1400 Mehdi'nin çıkış yılının alametidir dediği alamet Kabe'de kan akıtılması gerçekleşti. Şimdi bunları söyleyemiyor. Yoktur, olmadı diyor. Ne olmadı? İşte onu söyleyemiyor çünkü hepsi oldu. Peki o zaman onlar olduğuna göre Mehdi'nin hayatta olması gerekiyor ve kıyamete çok yakın olmamız gerekiyor. Evet. Nitekim Bediüzzaman Said Nursi bakın tarih veriyor hadislere ve ayetlere dayanarak yaptığı Ebced hesapları, tabii Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor. Müslümanların galibani ömrünün 1506'ya kadar, Hicri 1506, yani 2082 yaklaşık. 2082'ye ne kadar kaldı? 2015 yılındayız. 82'ye de 67 yıl kaldı. Değil mi? Çok kısa bir süre İslam dünyaya hakim olacak. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa birlikte dünyaya hakim olacaklar. Sonra vefatlarından sonra, işte 1506'dan sonra da o galibane ömür bitiyor. Gizli ve mağlubane dönem başlıyor Bediüzzaman'ın bildirdiği. Ve orada iki büyük devrim gibi bir hareketten bahsediyor. Hocamız demişti, komünizme benzer bir hareket olacak diye. O dönem başlıyor. Yani şiddetli bozulma ve Müslümanlar gizli ve mağlubane demek. Müslümanlar gizleniyorlar ve mağlup durumdalar. Yani kendini de belli etmemeye çalışıyor. Çünkü öyle bir ortam var ki, bozulmuş bir ortam. Böyle komünizm tarzı bir ideoloji. Yani muhtemelen komünizme çok benzer. Bağnazlık demişti hocamız. Bir daha dünyaya hakim olmamak üzere kalkacak Mehdiyet döneminde. Hakikaten bağnazlığın kalktığı dönemdeyiz şimdi. Yani bağnazlık fikren çıtırdıyor. Daha etkileri devam ediyor ama kalkacak. Yani Allah yaklaştığını hissettiriyor.
Yakın yani.
Evet. Ondan sonra bağnazlık yok ama komünist tarzı bir ideoloji, böyle baskıcı bir rejim. Gerçek anlamda komünizm daha doğrusu. Bütün dünya çapında hakim olacak. Bu Müslümanların gizleyerek yaptıkları, bu kendilerini gizleyerek yaptıkları çalışmalar işte veya faaliyetler diyelim, 1542'ye kadar var. Bediüzzaman'ın bildirdiği, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin. O dönemden sonra artık Müslümanların da böyle güzel bir rüzgarla canları alınıyor. Yani dünyada artık Müslüman da kalmıyor. Sadece küfrün kaldığını anlıyoruz. Hatta Kur'an da refediliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in kalmayacağı bir dönem artık. Her Kur'an-ı Kerim'i yakacaklar muhtemelen.
Din kalmayacak.
Kabe'yi yıkacaklar. Ondan sonra tabii dünyanın aklı hükmündeki Kur'an alındığında, diyor Bediüzzaman Said Nursi, dünyanın bir meteorla çarpışacağı gibi bir
divane
olur diyor. Bir çarpma hareketi. Hakikaten Kur'an'da bildiriliyor bu kıyamet ayetlerinde. Bir çarpma oldu diyor, bir sarsıntı, onu bir sarsıntı daha izledi diyor. Şimdi hocamız bunu tarif etmişti. Hakikaten Amerikalı bilim adamları bunu 3D olarak hazırlamışlar. Nasıl bir şey olabilir diye. Çok ilginç. Yani onlar da göstermişler. Şimdi dünya, bir düşünelim. Kendi etrafında dönen bir gezegen geliyor. Bir gök cismi geliyor. Gök cismi geliyor. Önce teğet bir şekilde dünyaya vuruyor. Büyük bir çarpıntı. Orada dünyayı durduruyor. Hatta tersine döndürüyor. Çünkü güneşin kıyametin alametlerinden biri güneşin doğudan değil batıdan doğması olarak bildirilir. Nasıl olabilir bu? Dünyanın tersine dönme hareketi olması gerekir değil mi? Güneş öbür taraftan çıkacaksa. Hocamız onu da tarif etmişti. Teğet olarak vurduğu zaman dünyanın dönüşünü durduruyor ve tersine çeviriyor. Fakat teğet olarak vurduğu için kendisi de spin atarak, fizik kanunlarına göre spin atan bir şey, yani bumerang vardır, böyle atarsınız, döne döne gider ve geri döner ondan sonra. Bu gök cismi, Allahu Alem diyerek tabii söylüyoruz inşallah, geri dönüyor. Bu sefer dünyaya ortadan giriyor. Ortadan girdiğinde neler olabileceğini düşünelim. Yani o dünyanın dışındaki incecik kabuk, bir elma gibi düşünebiliriz. Elmanın kabuğu var. Değil mi? Bir de iç kısmı var. Yani magma tabakası var. Öyle bir şeydeki çarpmanın şiddetini bir düşünelim. Magmanın dışarı püskürdüğünü, zaten hakikaten denizler fokur diyerek okyanusların böyle kabardığını anlatıyor Allah ayetlerde. Bülent biraz önce anlattı. Yani çok dehşet verici. Kimin için ama inkarcılar için. Hocamız açıklamıştı. Müminler için, Müslümanlar için, hani böyle şuna şöyle bir benzetme de yapmıştı hatta bir gün, hatırlıyorum. Dışarıda kar yağdığını düşünelim. Siz sıcak evinizden karın yağmasını, soğuk havayı izliyorsunuz, böyle kar fırtınası var dışarıda. Sıcak evden izlediğiniz zaman hatta keyif verir insana değil mi? Böyle bir şey de olmaz yani, anlamda etkilenmezsiniz. Kıyameti o şekilde, özel gösterilen kıyameti izleyecek inşallah.
İnşallah.
Evet, sen de konuşalım. Ben bir kıyamet alametleri gibi bir hadis okumak istiyorum.
İnşallah.
Bir kısmı insanların kıyamet saatini bütünüyle inkar ederler. Böyle bir tavır gösterirler. Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Hayır, onlar kıyamet saatini yalanladılar. Biz kıyamet saatini yalan sayanlara çılgınca bir ateş hazırladık. Çünkü Allah ayetlerinde kıyamet saatine yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüphe yer almadığını haber vermektedir.
Evet, maşallah.
Bunu kabul etmeyenler o durumda oluyor.
Evet.
Ben net bir şekilde Mehmet, sen konuşalım.
Yani kıyamete yaklaştığımızı bildirdik. İşte doktor hadisleri anlattığı alametler gerçekleşiyor. Hazırlık yapmamız gerekiyor. Nedenle hazırlıksız olursak da o kadar büyük korkunun olduğunu bize Allah bildiriyor. Ne kadar dehşetin büyük olduğunu. Müzzemmil suresi 17 ve 18. ayetlerinde şeytanın Allah'a sınırım. Eğer inkar edilecek olursanız çocukların saçların artan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Evet, bakın
çok korkunç.
Değil mi? Nasıl bir ortam olduğunu, çocukların bile saçları ağrıyor. Nasıl bir korkulu bir ortam inkar edenler için. Bu nedenle gök bile yarılıp çatlamıştır. Artık onun vaadi gerçekleştirip yerine getirilmiştir. Maşallah. Yani vaat edilen kıyamet gerçekten vuku buluyor. O yüzden buna karşılık işte alametleri önceden Allah yaratıyor. Hazırlık yapabilmemiz için işte hepsi birer iman hakikati baktığımızda. Evet. Her alamet değil mi? Evet. 1400 yıl sonra gerçekleşmesi. İnkar etmeleri normalde inkarcılara bir uyarı oluyor ama uymadıkları için onlar Allah çok büyük bir korku yaratıyor inşallah.
Evet, inşallah. İnşallah.
Bir ayet daha söyleyeyim.
Ayetler okumak
evet, tamam ilgili. Ben senden önce ben şunu söyleyeyim. Bir alamet olarak da Hazreti İsa'nın gelişi kıyamet için ilimdir diyor Allah. Alamettir evet. Diyor. Bakın çok önemli. Evet yani. İnşallah.
O gelmeden kıyamet kopmayacağını evet. Bu net bir şekilde görüyoruz aslında.
İnşallah.
Yüce Rabbimiz Kur'an'da nasıl bir yani hepimizin bütün Müslümanların anlaması gereken nasıl bir süreçle karşılaşacağımızı Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Konumuş şeytan Allah'ın. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü tüm bütünüyle yer onun avucundadır, kabzasındadır. Gökler de sağ eliyle dürülüp bükülmüştür. O şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Sure üfürüldü. Böylece Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde olanlar çarpılıp yıkılıverdi. Sonra bir daha üfürüldü. Biraz önce Oktar'ın şeyi gibi önce yok ediliyor sonra tekrar üfürüldü. Artık onlar ayağa kalkmış durumda gözetliyorlar. Bütün herkes tekrar ayağa kalkacak. Bütün dünyada yaşamış insanlar. Yer Rabbinin nuruyla parıldadı. Orta yere kitap kondu. Peygamberler ve şahitler getirildi ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
İnşallah.
Bütün herkes birbirine şahit. Kim Allah yolunda mücadele ediyor, kim etmiyor. Peygamberler de şahit. Sizi de Allah onların üzerine vekil kıldık diyor. Onun için herkesin birbirine şahit olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Eğer bu şahadeti herkes Allah'ın huzuruna gittiğinde hesabını rahatlıkla verebilecekse işte bu kıyamet gününe hazırdır demektir. İnşallah, ama değilse inşallah. Tekrar gözden geçirmek gerekiyor. Bugün de yayınımızın sonuna geldik inşallah. Yarın aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bizden sonra da Sayın Adnan Oktar hocamız yayında olacak inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar.
İnşallah. İnşallah.